Kitabın adı İnsanları Seveceksin. Yazarı Erik Maria Remarque. 13. ayrım. Otelin giriş yerinde Rabia'ya rastladı. Akşamlar hayrolsun diyerek cebinden sigara kutusunu çıkardı ve ikram etti. Rabia geri geri çekildi ve bir darbeden kaçınmak istiyor gibi kolunu kaldırdı. Kern ona hayretle baktı. Rabia fevkalade mütereddit bir tavırla "Affedersiniz," dedi. "Bu öyle irade dışı bir hareket ki," ve sigarayı aldı. Steiner 14 günden beri Yeşil Ağaç lokantasında garsondu. Gece hayli ilerlemişti. 2 saatten beri lokantacı uyukluyordu. Ancak birkaç müşteri daha kalmıştı. Steiner kepenkleri indirerek bağırdı. "Paydos!" Hıyar suratlı bir marangoz ustası olan bir müşteri "Bırak be Joan," dedi. "Bir tane daha çekelim." Steiner "Peki," diye karşılık verdi. "Barak mı istiyorsun?" "Hayır. Artık Macar içkisi yeter. Hele iyisinden olmak şartı ile bir de erik rakısını deneyelim." Steiner şişeleri ve kadehleri getirmişti. "Marangoz, sen de bir tane iç," dedi. "Bugün istemem. Ya ağzıma hiç koymam ya da sızıncaya kadar içerim." Marangoz hıyara benzeyen suratını uğuşturdu. "O halde sızıncaya kadar için. Ben de sızacağım. Düşün be birader. Üçüncü çocuğum da kız oldu. Bu sabah ebe geldi ve tebrik ederim. Bay Blan," dedi. "Turp gibi sağlam bir üçüncü kızınız oldu. Oysa ben artık bu defa muhakkak oğlan olacak diye düşünüyordum. Düşün de birader, üç tanesi de kız. Tek bir halef bile bırakamayacağım arkamda. İnsanın zihnine fenalık geliyor. Vallahi sen söyle Joan, insanın zihni durmaz mı? Sen de insansın. Halden anlaman gerekir." "Steiner, hem de nasıl," dedi. "Büyük kadehlerle içelim mi?" Marangoz yumruğunu masaya indirdi. "Hay Allah müstahakını versin. Öyle ya, mükemmel fikir." "Tabii büyük kadehler ya." Büyük kadehleri aldılar ve bir saat durmadan içtiler. Marangoz artık her şeyi birbirine karıştırıyor ve karısı üç kız doğurduğu için bir sürü şikayetler ediyordu. Paraları güçlükle saydı ve arkadaşlarıyla birlikte çıkıp gitti. Steiner etrafı topladı, kadehi tekrar ağzına kadar şeftali suyu ile doldurup sonuna kadar içti. Başı dönüyordu, masaya oturdu ve halini düşündü. Sonra yine ayağa kalkıp odasına gitti. Eşyalarının arasından karısının fotoğrafını çekip çıkardı ve uzun uzun baktı. Şimdiye kadar ondan hiçbir haber alamamıştı. Kendisi de ona hiç yazmamıştı. Çünkü kadına gelen bütün mektupların kontrol edildiğini tahmin ediyordu. Kadının kendisinden resmen ayrıldığını sanıyordu. "Lanet olsun," diyerek ayağa kalktı. "Belki de o çoktan bir başkasıyla yaşıyor, beni unutmuştur bile." Bir hamlede fotoğrafı parçaladı ve yere attı. "Ben de çıkayım, yoksa fenalaşacağım. Hem de artık Steiner falan değilim ki. John Huber'im ben. Yapayalnız yaşayan bir adamım. Tamam." Bir daha içtikten sonra kalktı ve caddeye çıktı. Ring civarına geldiği zaman bir genç kız laf attı. "Benimle gelsene cicim." "Peki." Yan yana yürüdüler. Kız Steiner'i yandan dikkatli dikkatli süzüyordu. "Bir defa bile suratıma bakmadın hala." Steiner hiç bakmadan "Yok canım," dedi. "Hiç sanmıyorum. Peki hoşuna gidiyor muyum?" "Evet, hem de pek çok." "Hiç de müşkülpesent değilsin." Steiner "Evet, öyleyimdir." Kız Steiner'in koluna girdi. "Cicim ne kadar vereceksin?" "Bilmem, sen ne istersin? Bütün gece mi kalacaksın?" "Hayır. 20 şiline ne dersin?" "10 şilinden fazla veremem. Fazla kazanmıyorum ki. Bir garsonum. Hiç de garsona benzemiyorsun. Devlet reisine hiç benzemedikleri halde o makamda oturan insanlar da vardır." Kız güldü. "Neşeli adamsın. Ben neşeli insanlardan hoşlanırım. Haydi öyle olsun. 10 şiline razı oldum gitti. Odam da pek güzeldir. Hele bir bak seni nasıl da mutlu edeceğim." Steiner "Ya," dedi. Kırmızı kadife döşenmiş olan oda, Nippon heykelleri, masaların üstlerine yayılmış küçük seccadeler ve sandalyelerle tanzim edilmişti. Minderin üstünde bir sürü oyuncak ayılar, karnaval bebekleri ve bez maymunlar dizilmişti. Minderin üzerinde de şaşkın bakışlı ve muhteşem, kaytan bıyıklı bir başçavuşun agrandizmanı asılıydı. Steiner, "Kocanın resmi?" diye sordu. "Hayır, bizim patron karının ölmüş kocası. Başçavuştan kurtulduğu için kadın herhalde memnundur. genç kız, bir şeyden anlamıyorsun diye bluzunu çözdü. Hala arkasından ağlar durur. Biliyor musun, bu başçavuş pek yaman bir adammış. O halde adamın resmini ne diye buraya asıyor? Kendi odasında daha büyük ve renklisi var da. Ha, sakın yanlış anlama. Yalnız üniforma kısmı renkli. Gel arkamdaki şu çengeli açıver. Steiner ellerinin dipdiri omuzlara temas ettiğini duydu. Bunu hiç de ummamıştı. Orospuların daima fazla pörsük ve çökmüş olduklarını askerlikte öğrenmişti. Genç kız bluzunu mindere fırlattı. Memeleri de dipdiri ve gergindi. Kuvvetli omuzlara ve güzel boynuna yakışıyordular. Steiner'e "Cicim otursana," dedi. "Rahat atına bak. Garsonların ve bizlerin bacakları daima yorgundur." Kız etekliğini sıyırıyordu. Steiner, "Vay anasın," dedi. "Sen güzelmişsin be." Kız etekliği ihtimamla katlıyordu. Daha evvel başkaları da böyle söylemişti. "Eğer bundan rahatsız olmuyorsan, bilakis fazlasıyla rahatsız ediyor." Kız şöyle bir yarım döndü. "Şakadan hoşlanıyorsun. Yaman herifsin." Steiner kıza bakıyordu. Kız, "Ne bakıyorsun öyle?" dedi. "İnsanın senden korkacağı geliyor. Aman yarabbi, bir katil gibi bakıyorsun. Yoksa çoktan kadın yüzü görmedin mi?" Steiner, "Adın ne senin?" diye sordu. "Söylesem gülersin. Elvira. Anam öyle istemiş. Kadıncağızın gözü hep yükseklerdeydi. Haydi gel artık yatağa girelim." Steiner, "Hayır," dedi. "Dur bakalım, önce bir şey içelim." Kız acele acele sordu. "Paran var mı?" Steiner başıyla tasdik etti. Elvira çıplaktı. Fakat hiç aldırmadan kapıya giderek seslendi. "Bayan Poşink, içecek bir şey getir bize." Patron kadın sanki kapının arkasından içeriği dinliyormuş gibi çabucak göründü. Vücuduna sımsıkı yapışmış, siyah kadife elbiseler giymiş, yüz yuvarlak bir kadındı. Kırmızı yanakları ve parıl parıl yanan fındık gibi gözleriyle tuhaf bir hali vardı. Hizmete amade bir tavırla, "Öyle bir şampanyamız var ki," dedi, "tıpkı şeker." Steiner kadının yüzüne bakmadan "Kuvvetli bir içki isterim," dedi. "Erik veya kiraz rakısı yahut da en ziyan olsun, hepsi bir bence." İki kadın birbirlerine baktılar. Elvira, "Kiraz rakısı," dedi. "Şu üst taraftaki iyisinden olsun. Fiyatı 10 şilin cicim." Steiner parasını uzatırken sordu. "Bu nefis cildi nereden buldun?" Elvira adamın önünde şöyle bir döndü. "Nasıl, hiç sivilce falan yok değil mi? Böylesini yalnız kızıl saçlılarda bulabilirsin." "Orası öyle," dedi. "Saçlarının kızıl olduğunu görmemiştim de." Elvira, "Şapka engeli olmuştur canım," diyerek patron karının elinden şişeyi aldı. "Bizimle beraber bir tane de siz içer misiniz bayan Poşink?" Kadın, "Eğer müsaade buyururlarsa," diyerek yanlarına çöktü. Ahlaya oflaya devam etti. "Pek de iyi yapıyorsunuz Matmazel Elvira. Sanki biz dullar böyle yapayalnız yaşıyoruz da ne oluyor?" Zavallı dul kadın bardağını bir hamlede dikti ve hemen yenisini doldurdu. "Cici bayımın şerefine." Kadın yerinden doğruldu ve Steiner'e koket bir tavırla bakarak, "Pek çok teşekkür. Haydi bakayım, güzel vakit geçirin." "Elvira cicim," dedi, "patronun hoşuna gittin. Steiner, sen bana su bardağını versene," dedi. Uzatılan bardağı aldı ve ağzına kadar doldurduktan sonra bir yudumda hepsini içti. Elvira endişeli endişeli bakıyordu. "Aman yarabbi," dedi. "Ah cicim, sakın bir şey kırıp dökeyim deme. Hep pahalı şeylerdir. Anladın mı? Sonra tuzluya oturur sana." Steiner, "Gel şöyle yanıma otur," dedi. "Dışarı çıksak daha iyi olacak. Pratere yahut da ormana giderdik." Steiner başını kaldırdı. İçtiği kiraz rakısı beynine vurmuştu. Alnının arkasındaki yumuşak bir çekiçle gözlerine doğru hafif darbeler iniyordu sanki. "Orman mı dedin?" diye sordu. "Tabii, yazda değil miyiz? Ormana yahut da bir buğday tarlasına gireriz." "Buğday tarlası mı? Yazda mıyız? Buğday tarlası da nereden aklına geldi?" Elvira tasalı bir tavırla acele acele söylendi. "İşte öyle aklıma geldiği gibi. Çünkü cicim, tam yazdayız da, bilmiyor musun sen, bu mevsimde buğday tarlasına gidilir. Haydi şişeyi saklayıp durma, odanı kırıp geçirmem. Meraklanma, yazdan ve buğday tarlasından bahsediyordun değil mi?" "Tabii, yazın böyle şey olur cicim. Kış soğuk olur da." Steiner bardağını ağzına kadar doldurdu. "Hay Allah müstahakını versin. Nasıl da kokuyorsun. Bütün kızıl saçlılar böyle kokarlar cicim." Steiner'in kafasındaki çekiçler daha çabuk inip kalkmaya başladılar. O da dönüyordu. Kelimeleri güçlükle telaffuz ederek bir buğday tarlası dedi ve geceliğin esen rüzgar. Haydi canımın içi yatağa gel, soyunsana, pencereyi aç. Pencere açık ya cicim, haydi gel de seni mesut edeyim. Steiner içti ve gözlerini masaya dikerek sordu. Hiç mesut oldun mu? Tabii ya, hem sık sık. Of, tut çeneni artık, ışığı da söndür. Önce sen soyun, ışığı söndür diyorum sana. Elvira söz dinledi ve oda kapkaranlık oldu. Haydi cicim gel yatağa. Hayır, yatağa gelmeyeceğim, yatak başka şey. Hay Allah, müstahakını versin be, gelmeyeceğim işte yatağa. Steiner elleri titreyerek kiraz rakısını bardağına doldurdu. Başı zonkluyordu. Genç kız ayaktaydı. Pencerenin önüne gelerek bir saniye durdu ve dışarıya şöyle bir baktı. Odanın loşluğu içinde esmerleşen omuzlarına sokak fenerleri soluk ışığı vuruyordu ve başının arkasında sonsuz bir gece uzanıyordu. Steiner kısık bir sesle "Buraya gel." dedi. Genç kız döndü. Yumuşak ve sessiz adımlarla ona doğru geldi. Elvira bir buğday tarlası kadar olgun, karanlık ve meçhullerle dolu olarak bir tek ve binlerce kadının kokusu ve teni ile yanına geliyordu. Steiner, "Mari!" diye mırıldandı. Elvira cilveli cilveli ta içinden sarsılarak güldü. Fazla sarhoş olduğum belli. Benim ismim Elvira değil mi cicim? 8. Kern ikamet müsaadesini daha 5 gün uzattırabildi. Fakat sonra sınır dışına çıkarılmasına karar verildi. Eline bir de bedava seyahat bileti vermişlerdi. Bu sayede sınıra kadar yürümekten kurtuldu. Çek gümrük memuru, kağıtlarınız yok mu diye sordu. Evet yok, içeride bekleyin. Bekleyen birkaç kişi daha var. 2 saat sonra tam vakittir. Kern gümrük kulübesine girdi. İçeride suratında hiç kan kalmamış bir adamla bir kadın ve ihtiyar bir Yahudi vardı. Kern, "Akşamlar hayrolsun," dedi. Ötekiler bir şeyler mırıldandılar. Kern valizini yere bırakarak oturdu. Çok yorgundu. Gözleri kapanıyordu. Şimdi çıkacağı yolun bir türlü bitip tükenmeyeceğini bildiği içindir ki uyumaya çalışıyordu. Yüzündeki bütün kan çekilmiş olan adamın öteye geçince işlerin nasıl da düzeleceğini göreceksin. Anla dediğini duydu. Kadın hiç cevap vermedi. Adam muhakkak öteki tarafa geçeceğiz diye tekrar söze başladı. Hiç şüphem yok bundan. Hem bizi ne diye bırakmayacaklarmış ki? Kadın, çünkü bizi istemiyorlar da ondan cevabını verdi. Fakat biz de insan değil miyiz? Kern zavallı çılgın diye düşündü ve adamın anlaşılmaz bazı kelimeler daha mırıldandığını duydu. Daha sonra da uyuyakalmıştı. Kern onları sınırın ötesine bırakacak olan gümrük memuru geldiği sırada uyandı. Tarlalardan geçtiler ve önlerindeki karanlıkta kocaman siyah bir blok halinde uzanan sık ağaçlıklı bir ormana geldiler. Gümrük memuru daha ileri gitmedi. Bu patikayı takip ediniz ve sağdan gidiniz. Caddeye çıkınca tekrar sola. Haydi bakalım, yolunuz açık olsun. Çek gümrük memuru gecenin içinde kayboluverdi. Dördü de kararsız bir haldeydiler. Kadın şimdi ne yapacağız diye sordu. Yolu bilen var mı? Kern, ben önden gideceğim dedi. Bir sene evvel bir defa daha gelmiştim de karanlıkta el yordamıyla yürüyorlardı. Ay daha çıkmamıştı. Islak otlar görünmez bir el gibi kunduralarını okşuyordu. Az sonra ormana vardılar ve onun muazzam soluğu içinde kayboldular. Uzun zaman yolu aldılar. Kern ötekilerin peşinden geldiklerini işitiyordu. Birdenbire önlerinde elektrik lambaları parıldadı ve kaba bir ses bağırdı. "Durun, kımıldanmayın." Kern yana doğru sıçradı. Karanlığın içinde uçar gibi koşuyordu. Ağaçlara çarptı. Böğürtlenler arasında düşe kalka yol aldı ve valizini buraya fırlattı. Arkasından konuşuşmalar duydu ve döndü, kadını gördü. "Saklanmaya bakın," dedi. "Ben şu ağaca tırmanıyorum." "Ah kocam, kocam." Kern süratle bir ağaca tırmandı. Bir daha tutundu. Altındaki yumuşacık yaprakların hışırtısı duyuluyordu. Aşağıda hiç kımıldamadan duran kadını gerçi karanlık yüzünden göremiyordu. Fakat böyle olduğunu hissediyordu. Uzaklardan bir şeyler söyleyip duran ihtiyar Yahudinin sesi geliyordu. Kaba bir ses. "Haydi saçmalama," cevabını verdi. "Pasaportsuz geçmek hiç olur mu imiş?" Kern kulak kabarttı. bastı ve biraz sonra öteki adamın da usul bir sesle jandarmaya bir şeyler söylediğini duydu. Demek her ikisi de ele geçmiştiler. Tam bu sırada aşağıda hışırtılar oldu. Kadın bir şeyler mırıldanarak uzaklaştı. Bir müddet her şey sakin kaldı. Fakat sonra el fenerlerinin ışığı yapraklar arasında dolaşmaya başladı. Yaklaşan adım sesleri duyuldu. Kern ağacın gövdesine adeta yapıştı. Alttaki sık yapraklar sayesinde görülmesine imkan yoktu. Fakat birden kadının sert ve kendini tutamayan bir sesle "Buralarda olmalı, evet burada bir ağaca tırmandı" dediğini duydu. Işık yukarıları taradı ve kaba bir ses "Haydi aşağı!" diye bağırdı. "Yoksa ateş edeceğiz." Kern bir an düşündü ve saklanmanın beyhude olacağını anlayarak ağaçtan indi. Elektrik fenerlerinin keskin ışıkları ile karşılandı. "Pasaport." "Pasaportum olsaydı ağacın tepesinde ne işim vardı?" Kern onu ele veren kadına baktı. Kadın kendinden geçmiş bir haldeydi. Islık çalar gibi bir sesle Kern'e doğru bağırdı. "Nasıl, hoşunuza gider miydi? Siz kaçıp kurtulun, biz burada kala kalalım. Hepimiz de beraber kalacağız. Evet, hepimiz de." Jandarma çenenizi kısın diye homurdandı. "Bir araya gelin bakalım." Lambasını onların üzerinde dolaştırdı. "Sizi şimdi hapishaneye götürmemiz lazımdı. Bunu siz de pek iyi bilirsiniz. Müsaadesiz olarak sınırı geçmek suçunu işlediniz. Fakat ne diye bir de kör bağlısınızı doyuracakmışız. Haydi bakalım Çekoslovakya istikametinde geri marş. Fakat şunu iyi bilin. Eğer bir daha dönerseniz ateş açacağız." Kern büyütlenlerin arasına attığı valizini aradı ve sonra dördü de muntazam adımlarla tek kelime konuşmadan geri döndüler. Elektrik fenerli jandarmalar peşlerinden geliyordu. Kendilerini yakalayan insanların suratlarını bile tanımıyordular. Sadece lambalarının yuvarlak ışıklarını görmüşlerdi. Evet, onları yakalayan ve geriye kovan şey sadece sesler ve ışık olmuştu. Işıkların yuvarlak halkaları durakladı. Kaba ses, "Şu istikamette ileri marş!" emrini verdi. "Kim tekrar dönerse kurşunu beynine yer." Dördü de ışık halkaları ağaçların ardında görünmez oluncaya kadar yollarına devam ettiler. Kern onu ele veren kadının kocasının usul sesle "Affedersiniz" diye kendisine seslendiğini duydu. "Karım çok heyecanlıydı da kusura bakmayın. Yaptığı bu hareketten dolayı şu anda o da pişmandır muhakkak." Kern hiç arkasına bakmadan "Bana göre hava hoş" dedi. Adam fısıldar gibi konuşuyordu. "Anlıyorsunuz değil mi?" diyordu. "Korkunun tesiriyle bu işi yaptı." "Evet, korku ile." Kern arkasına döndü. "Ben halden anlarım. Fakat affetmek biraz fazla olur. Daha iyisi unutalım." Kern olduğu yerde kaldı. Ormanın açıklık bir yerine gelmişlerdi. Ötekiler de aynı anda durdular. Kern valizini başının altına koyarak otlara uzandı. Ötekiler aralarında fısıldaşıyorlardı. Sonra da kadının bir adım attığı görüldü. Kocası "Anna" dedi. Kadın Kern'in önüne gelmişti. Keskin bir ifadeyle "Hangi yoldan geri dönebileceğimizi göstermek ister misiniz?" diye sordu. Kern "Hayır" cevabını verdi. Kadın "Seni serseri seni" diye bağırdı. "Bunlar hep senin yüzünden başımıza geldi." Kocası "Anna" diye seslendi. Kern "Bırakın söylensin" dedi. İçin dökünce insan ferahlar. Kadın feryadı bastı. "Ayağa kalkın diyorum size. Ben burada kalacağım. Siz ne isterseniz yapın. Ormanın arkasındaki yolun solundan dosdoğru gidince Çek gümrük memurları ile karşılaşırsınız." Kadın hala bağırıp duruyordu. "Seni Yahudi bozuntusu seni." Kern gülüyordu. Bir de bu eksikti. Adam aşırı giden karısının kulağına bir şeyler fısıldayarak oradan uzaklaştırmaya çalışıyordu. Kadın "O muhakkak geri dönecek" diye hıçkırıyordu. "Evet, bunu gayet iyi biliyorum. O muhakkak geri dönecek ve öteye geçecek. Biz de hem buna mecbur da." Adam karısını yavaş yavaş ormana doğru götürdü. Kern bir sigara çıkardı. Tam bu sırada yerden biten bir ecinli gibi birkaç metre ötesinde bir karaltının peyda olduğunu gördü. Bu kendi gibi yere uzanmış olan ihtiyar Yahudiydi. Yerinden doğrulmuş, başını iki yana sallıyordu. "Ah bu karı." Kern hiçbir cevap vermedi ve sigarasını yaktı. İhtiyar bir müddet sonra tatlı bir sesle sordu. "Geceyi burada mı geçirelim?" Üçe kadar, sonra tam vakittir. Çünkü şu sırada dağ hala kollarlar. Kimsenin dönmediğini görünce de yorulurlar. İhtiyar Yahudi sakin bir tavırla, o halde bekleyeceğiz dedi. Kern, oraya varmak için daha epey yolumuz var cevabını verdi. Galiba bir kısmında sürüne sürüne geçeceğiz. Zararı yok. Geçmiş günlerimde ben böyle şeylere alışmıştım. Hiç konuşmuyordular. Yavaş yavaş gökyüzünde yıldızlar belirdi. Kern, büyük ayıyı ve kutup yıldızını hemen tanıdı. İhtiyar Yahudi bir müddet sonra ben Viyana'ya gitmeye mecburum dedi. Kern, bense hiçbir yere gitmek mecburiyetinde değilim cevabını verdi. İhtiyar bir otun sapını ağzında çiğnemekle meşguldü. Olabilir, fakat eninde sonunda insan bir yere gitmeye mecburdur. Bu işler böyle yürür. Sadece beklemek lazım. Kern, evet dedi, beklemek lazım. Fakat acaba neyi? İhtiyar sakin sakin cevap verdi. Hakikatte hiçbir şeyi. Çünkü insan beklediğine kavuşunca hayal kırgınlığına uğrar ve o vakit yeniden bir başka şeyi beklemeye başlar. Kern evet diyerek tekrar yere uzandı. Başı valize dokundu ve o bundan bir nevi memnunluk duydu. 13. ayrımın sonu, sayfa 127, devamı 14. ayrımda.